Merhaba, ben Evren Soyuçok. Kişisel blogum Evren Günlüğü'nde dijital dünyadaki gelişmeleri yazdığım internet günlüklerini artık her hafta farklı bir ismin katılımıyla podcast olarak yayınlayacağım. Öyleyse kaynağını internetten, enerjisini evrenden alan internet günlüğü başlasın.
Tekrar merhaba. İnternet Günlüğü podcast'inin ikinci bölümünde podcast ve televizyon reklamları savaşını, serbest çalışanlarla ilgili Kaliforniya'da çıkan yeni yasayı, Twitter'ın yeni medya haberciliğine etkilerini, TikTok yasaklansın tartışmalarını, Türkiye'de hızla düşen televizyon seyretme sürelerini ve basılı kitabın e-kitaba karşı direnişini konuşacağız. Tabii 30 dakikalık süremiz yetti ölçüde. Bu yayında bana Ceren Varol eşlik edecek. Ceren hoş geldin.
Hoş bulduk. Herkese iyi akşamlar. Ayrıca da bu akşam beni misafir ettiğin için çok teşekkür ederim. Umarım güzel bir yayın olur.
Ceren, kendinden bahseder misin kısaca?
Tabii ki. Aslında Mimar Sinan Sosyoloji mezunuyum ben ama 2006'dan beridir web tasarım işi yapıyorum. Aslında tamamen kendim için başlamıştım ben bu işe. Tango öğretmenliği yapıyordum ve 2006 senesinde bir web sitesine ihtiyacım oldu. Arkadaşlarımdan destek alamadım. Bir profesyonelden de yardım alamadım tabii maddi bir konu dolayısıyla. Bunun bir kolayı vardır deyip başladığım ve bu şekilde ilerleyen bir sürecim var. Şu anda kendi işimle devam ediyorum.
Çok aslında ilginç bir başarı hikayesi bir taraftan.
Yani başarı hikayesi yapmaya çalışıyorum diyelim. Son zamanlarda mutlaka duymuşsunuzdur belki etkinliklerde düzenlemeye çalışıyorum. Benden çok daha başarılı insanları misafir etmeye çalışıyorum. Sizi de aramızda görmek isteriz efendim bu vesileyle.
Evet, Haydar Özkömürcü'nün Ağustos'taki konuşmacı olduğu etkinliğe katılmıştım senin düzenlediğin. Ona da değinelim. Eventbrite'da bir profilim var. Her ay girişimcilere yönelik etkinlikler düzenliyorsun değil mi? Bu süreç nasıl ilerleyecek? Yeni isimler kimler olacak? Bir plan program belli mi?
Bu ayki etkinliğimizin konuşmacısı belli. Konuşması da aslında belli. Sadece içinde küçük bir içerik beklediğimiz için şu anda daha etkinliği açamadık. Normalde bu etkinliğimiz bizim Haziran'dan itibaren oldu. Instagram'da soru cevap yapıyordum. İşte bu haftaki konumuz freelancer, işte bu haftaki konumuz web tasarım gibiydi. Sonra baktım böyle bir istek var freelancerlar olarak buluşsak diye. Sağ olsun birçok kişi de benim etkinliğimi paylaşmaya başladı. Böyle böyle yayılan bir sürecimiz oldu. Ana fikir freelancerları ve girişimcileri bir araya getirip motive etmek açıkçası. Ana fikir bu. Çünkü biliyorsunuz ki kurumsal hayattan birazcık daha farklı dinamikleri olan bir iş yapıyoruz. Birazcık daha motivasyona ihtiyacımız, birazcık daha fazla tanışıklığa ihtiyacımız oluyor. Etkinliklerdeki amaç da tamamen bu, ücretsiz. Bu ayki de sanıyorum ki yarın falan açıklanmış olacak.
İsim belli, yer belli ama şu an söyleyemiyorsun değil mi?
Yo, ismi söyleyebilirim. Konusu da belli. Özgür Öney. Kendisi şu anda Kalenderhane'nin sahibi, Canon'un fotoğrafçısı. Kendi girişimiyle alakalı hayat hikayesi diyelim birazcık. Hayat hikayesini anlatacak. Klasik bir cümle vardır. Girişimci ol, hadi kendi işini yap falan. O birazcık daha onu tersinden anlatacak. Çünkü sadece bunu söylemek de olmuyor biliyorsunuz ki. Girişimciliğin bir karanlık yüzü de var. O kadar pırıl pırıl değil. O kısmından anlatacak kendi hikayesini.
Konulara geçmeden önce unutmayalım diye sorayım hemen. Hangi sosyal ağı daha aktif kullanıyorsun? Seni takip etmek isterlerse oradan bulsunlar.
Instagram'ı kullanıyorum, Ceren Varol Design. Ve LinkedIn'i kullanıyorum, Ceren Varol. Ekleyen her ekleyeni geri ekliyorum.
Tamam. Seninle bizim ilk temasımız, biz bir WordPress eğitimi almak istemiştik çalıştığımız şirkette. Bununla ilgili ben bir işte paylaşımda bulundum. O kadar çok insan Ceren Varol, Ceren Varol, Ceren Varol dedi ki yani ve bir marka ismi gibisin. Bunun farkında mısın? Ceren Varol bence bir marka gibi zaten yani.
Açıkçası bunun farkını son birkaç aydır vardım. Onun öncesinde benim için Ceren Varol Design, işte bir şeyler yapmaya çalışıyorum. İşte tasarım yapmaya çalışıyorum. İşte müşterilerimi mutlu etmeye çalışıyorum. İyi işler yapmaya çalışıyorum. Kendimi mutlu edecek işler yapmaya çalışıyorum diye düşünüyordum. Ama son 1-2 ayda evet ben de bunu hissetmeye başladım. Ve bu sefer bu durumla ilgili daha çok gerilmeye başladım. Çünkü daha fazla insan takip ediyor. Daha fazla insana yararlı şeyler yapmaya çalışıyorum. Daha doğru adımlar atmaya çalışıyorum. Daha iletişim dilimi daha profesyonel ve daha candan bir hale getirmeye çalışıyorum falan gibi böyle Biraz zorlanıyorum şu sıralar. Umarım iyidir. Yani iyi gözüküyordur.
Peki ne oldu da mesela son birkaç aydır markalaşmaya başladığını hissettin? Sana bunu hissettiren takipçi sayısının artması mı? Geri dönüşlerin çok olması mı? Nedir?
Takipçi sayısına hiçbir zaman bakmıyorum. Mutlaka zaten bu podcast'i dinleyenler takip etmek isterse görecek. Aslında sayı az. Beni takip eden ve benimle benim accountlarımda olan insanların sayısı az. Ama bir şey paylaştığım zaman bununla etkileşime giren insan sayısı daha fazla. Benimle geçirdikleri işte etkinlik deneyimlerini ya da eğitim deneyimlerini ya da birebirdeki herhangi bir deneyimlerini çok rahat bir şekilde sosyal medyadan paylaşabiliyorlar. Ben açıkçası bununla ölçüyorum biraz.
Takipçi sayısının ya da işte bu geri dönüşlerin çok olması ya da senin daha tanınır hale geliyor olman, söylediklerinden anladığım kadarıyla bir sorumluluğu da ya da bir gerginliği de beraberinde getiriyor galiba.
Sanıyorum benim yapım gereği biraz gergin bir insanım. Sanıyorum o gerginlik o nedenden geliyor. Çünkü insanlara iyi bir şeyler yapmaları için yardımcı olmaya çalışıyorum. Benim aslında bu etkinliklere girme ya da eğitimlere girme sebebim de buydu. İşte çok basit bir şey yaptırmak için bile bir sürü para vermeyin. Etkinliklere, aman eğitimlere başlama sebebim buydu aslında. Etkinliklere işte başlama sebebim gelin birlikte motive olalım, gelin birlikte bir şeyler yapalımdı. Olabildiğince iyi şeyler yapmaya çalışıyorum. İnsanlara yararlı şeyler yapmaya çalışıyorum. Ve biraz tabii o noktada birazcık daha sorumluluk gerektiriyor. Çünkü daha doğrusu şöyle daha dikkatli de davranmak da gerektiriyor. Çünkü yapmış olduğunuz en ufak bir şey bir sürü insan tarafından yanlış anlaşılabiliyor. Ya da kırıcı olabiliyor. Onlara çok dikkat etmek gerekiyor.
Yavaş yavaş konulara girelim istersen.
Olur.
Şimdi
tabii
podcast, BBC'nin markalı içerik departmanı Storyworks'un yaptığı bir araştırma var Ceren. Reklamlardan kaçındıklarını söyleyen kişilerin %22'sinin televizyon reklamlarına kıyasla bir podcast içerisinde söz edilen markaları daha çok hatırladıkları belirlenmiş. Bu aslında podcast üzerine konuşalım vesilesiyle de bu haberi aldım. Podcast aslında çok uzun yıllardır var ama Türkiye'de yeni yeni insanların ilgi duymaya başladığı bir şey. Ben bu yayını hazırlamadan önce kontrol ettim. 13 podcast kanalını takip ediyorum. Bir de onları ben en eskiden yeniye doğru dinleyeceğim böyle bir takıntım var. Bu yüzden 424 podcast var şu an dinlemeyi bekleyen. Böyle en baştan sona doğru gidiyorum. Bu araştırmada podcast reklamlarından bahsetmişim ama tabii benim şu an iTunes üzerinden dinliyorum. Reklam yok podcastlerde. Ama biz bu vesileyle podcast üzerine konuşalım. Yani senin hayatında zannediyorum bu ilk podcast deneyimin, konuşmacı olarak katıldığın. Ama onun dışında dinleyici olarak bir podcast deneyimin var mıydı?
Evet, konuşmacı olarak bu ilk defa oluyor. Zaman zaman yabancı birkaç kanalı Girl Boss olarak bir iki kere onu dinlemişliğim var ama tabii biz belirli bir süre sonra unutuyorsun, dinlemiyorsun, oraya listeletiyorsun ama tabii ki elin bir türlü oraya gitmiyor. Yani sonuçta birisi konuşuyor olmasına rağmen kafan o podcast'ı dinlemek ve anlamak için bazen hazır olmayabiliyor. Ama ben de artık podcast dinleme noktasına dönüyorum gibi. Çünkü her ne kadar okumayı çok sevsem de bir noktada bazen bir şey yaparken dinlemek çok daha mantıklı gelmeye başladı artık. O yüzden de mutlaka bir podcast dinleme listesi ben de oluşturacağım gibi duruyor şu anda.
Evet, bahsettiğim bu BBC'nin markalı içerik departmanı yaptığı araştırmada podcast dinleyicilerinin yaklaşık olarak %94'ü ev işleri yapmak, araba kullanmak, egzersiz yapmak ve getir götür işleri yapmak gibi başka şeylerle uğraşırken podcastlere konsantre olduklarını keşfetmişler. Podcast'i dinlerken telefonlarında gezinmeleri istenen deneklerin %18'i podcast'te daha fazla meşgul olmuş ve podcast'i dinlerken başka hiçbir şey yapmayanlara kıyasla %22 oranında daha iyi bir uzun süreli podcast hafızasına sahiplermiş. Yani bunu ben kendimden de çok deneyimliyorum son birkaç aydır. Sürekli fiziksel olarak yapmam gereken bir iş varsa hep podcast açık ve Orada bahsedilen çoğu şeyin hafızama inanılmaz yerleştiğini, örneğin edebiyatla ilgili podcastleri çok dinliyorum. Oradaki yazarlarla ilgili, önerilen kitaplarla ilgili, edebiyat akımlarıyla ilgili bilgiler vesaire inanılmaz benim hafızama işliyor. Onu fark ettim ben de.
Yani o noktada bence şöyle bir şey var. Hali hazırda hareket ederken bazı şeyleri hafızamıza atmamızın ben çok daha kolay olduğunu düşünüyorum. Belki bunu bilimsel olarak bilmiyorum. Belki böyle bir bilimsel temeli vardır. Ama ben en azından kendi açımdan ne kadar çok hareket ederken bir şey yapıyorsam, yani bir şey dinliyorsam, izliyorsam vesaire, çok daha fazla aklımda kaldığının ben de farkındayım. Bunu neye bağlayabiliriz açıkçası bilmiyorum ama belki de şey gibi bir şey de olabilir. Yani podcast'ı belirli bir süre dinlemeye başladıktan sonra o kişi aslında senin arkadaşın oluyor ya da mentorun oluyor ya da işte yaşam koçun oluyor. Bir süre sonra ona göre dinlemeye başladığın için muhtemelen çok daha dikkatli ve çok daha bilinçli dinliyor oluyorsun onu.
Kaliforniya'da freelancelere yönelik yeni bir yasa çıkmış. Big Economy yasası. Serbest çalışanlara bir güvence sağlamak için bir yayına yılda 35'in üzerinde içerik üretenlerin serbest çalışan olarak değil, kadrolu çalışan olarak kabul edilmesi gerektiğini söylüyormuş bu yasa. Yasaya göre yayın onu kadrolu çalışan olarak görmek ve bu serbest çalışana haklarını vermek zorundaymış. Burada amaç serbest çalışanları korumak olsa da yasa ters bir etki yaratmış durumda. Birçok yayın gazetecilere güvence vermek yerine önceden onlara verdikleri işi başka gazetecilere dağıtıyor ve bu sayede hiç kimseye haklarını vermekle uğraşmıyorlarmış. Sanki Türkiye'den bahsediyorlar gibi geldi bana. Sen de bir freelance olarak çalışan birisin. Benim de serbest olarak dışarıdan içerik ürettiğim dönemler olmuştu bazı yerlere. Yani yılda 35 değil 335 içerik üretmişimdir kesin ama hiçbir zaman tabii böyle bir hakka sahip olmadım ve inanılmaz komik paralara bu içerikler üretilmişti. Freelance çalışan biri olarak senin Kaliforniya'daki bu yasaya ve dönüp Türkiye'ye baktığında olan bitene karşı yorumun nedir?
Freelancer aslında dışarıdan göründüğü kadar eğlenceli değil. Bir o kadar eğlenceli tabii ki ama bir o kadar da eğlenceli değil. Çünkü belirli başlı bazı zorluklar tabii ki oluyor. Yani bir firmadaki gibi müşterinizle bir sözleşme imzalıyorsunuz evet ama bir noktada o sözleşme çok da ciddiye alınmıyor gibi bir durum söz konusu oluyor. Ya da işte rahat hareket edemiyorsunuz gibi durumlar söz konusu oluyor. Freelancerlık aslında o kadar da göründüğü kadar ne kadar güzel sabahtan akşama yatıyorsun sonra bir ara çalışıyorsun para geliyor falan gibi değil aslında. Öncelikle buna bir açıklık getirelim çünkü en çok karşımıza çıkan şey bu. Bütün arkadaşlar da mutlaka bundan katılacaklardır. Şimdi bir işin doğru yapılabilmesini istiyorsak ve bunu bir standartizasyona oturtmak istiyorsak eğer bence öncelikle gerçekten freelance iş yapanlara danışmak gerekiyor. Çünkü bunun iç dinamiklerini, örnek ben edebiyatla alakalı hiçbir şey bilmiyorum. Bununla alakalı bir şey yapabilmek için tabii ki sana gelirim. Ya da işte uzmanı kimse ona giderim. Şimdi freelancer değilsin, sadece bir kural koymak için ya da bir yasa koymak için yasa koymanın bir alemi olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Orada gerçekten freelancerlara danışılması gerektiğini düşünüyorum. Bu Kaliforniya'da yapıldı mı bilmiyorum. Türkiye'de mutlaka danışılmıyordur. Böyle bir şey yapılsa danışılmaz. Ama belirli standartlar oturulması güzel bir şey olabilir tabii ki. Hem müşterilerimizi, tüketicilerimizi korumak açısından hem bizi korumak açısından. Ama doğru adımlar atılarak. Şimdi bir yandan da freelancerlık sadece bunu bir meslek olarak yapan için değil, aynı zamanda kurumsal bir yerde çalışıp ek gelire ihtiyacı olan insanlar da yapıyor ki Türkiye'nin şu andaki ekonomisinde ister istemez ek bir gelire ihtiyacınız oluyor. Bu insanları bu şekilde engellediğiniz noktada ne yapacağız gibi bir soru işareti de kafalarda canlanıyor. Bu insanları bir noktada kötüye de yönlendireceksiniz demek de oluyor bu. Yani eğer sen freelancer olarak işte örnek 35 tane içerik yazacaksın, sonrasını yazdığın zaman kadrolu olacaksın. Ama ben böyle bir şey istemiyorsam, ben buradan başka bir yöne yönlenirim. Ki mesela Kaliforniya'daki firmalar da bunun tam tersi yönüne yönlenmiş. Türkiye'de de bu böyle olurdu. Nasıl işte bir aralar İşkur'un bu istihdamı için yapmışlardı. Belirli bir süre çalıştırıyorlardı. Sonra istihdam süresi bittikten sonra tekrar çıkartıp başka birisini alıyorlardı. Bunlar yapıldı. Ama gün sonunda bunu da kullanan firmalar oldu mu? Oldu. Kaliforniya'daki firmaların kullanmış olması da çok normal yani. Çok normal karşıladım. Bana absürt gelmedi ama doğru değil tabii ki.
Twitter'la ilgili bir haber var. Benim en sevdiğim sosyal ağ Twitter. Twitter haberciliği dönüştürebiliyor mu diye alternatif haber kaynaklarına, seslere ve fikirlere ulaşma olanağı sunan gazetecilerin politikacılarla, yurttaş gazetecilerle ve çevrimiçi topluluklarla iletişim kurmalarını mümkün hale getiren Twitter, profesyonel bilgiyle amatör sezginin bir araya gelmesini sağlayarak yeni bir gazetecilik anlayışı ortaya çıkarıyor. Ki bunu uzun yıllardır yapıyor. Buna yani Twitter'ın bu yaptığına sanal ortam gazeteciliği ya da son kullanıcı gazeteciliği deniliyor ki ben son kullanıcı gazeteciliğini daha çok seviyorum. Dikkat ettim sen Twitter'dan bahsetmedin. Instagram ve LinkedIn'i kullandığını söyledin. Twitter'la senin aran nasıl?
Benim Twitter'la aram bir türlü olamadı ne yazık ki. Bilmiyorum, oraya bir türlü alışamadım. Neden bilmiyorum. Bir yıldızım barışmadı. Bir mutlu olmuyorum oraya girdiğim zaman. Ama böyle büyük olaylar olduğu zaman işte Gezi döneminde ya da işte bu Beşiktaş'taki bombanın patladığı zamanlarda herhangi bir haber kanalını açmak yerine Twitter'ı açtım ve oradan kontrol ettim.
Ben de LinkedIn'ı bir türlü sevemedim. Aynı senin Twitter'a beslediğin şey ben de LinkedIn'a karşı besliyorum. Bir türlü anlayamadığım bir ortam. Benim bütün bildirimlerim, e-posta şeylerim, servislerim hepsi kapalı LinkedIn'da. Çok arada bir aklıma gelirse giriyorum hesabıma. 3-5 kişi ekleme talebinde bulmuş ya. Diyorum ki hani kullanmadığım bir şeyden nasıl beni arayıp bulup ekliyorlar? Ve ekliyorlar da ne oluyor sonrasında? Hani hiçbir etkileşim yok, bir şey yok. Hiç kimsenin de bir işine yaramamışımdır. Ekleyenler de benim işime yaramamıştır. Yani oradan hiçbir fayda sağlamadım. Ama Twitter'a başlarda senin gibi ben de bakıyordum. Ama son birkaç yıldır Twitter benim için vazgeçilmez. Çünkü asıl kaynaklarıma, beni besleyen, işte alanında uzman olduğunu düşündüğüm kişilere ulaştığım yer benim için Twitter. Yani Facebook ve Instagram kullanmıyorum. Yani var hesabım ama beni asıl besleyen şeyler Twitter'da. Mesela işte Instagram'da niye kimseyi takip etmiyorsun falan diyorlar. İyi de diyorum Twitter'da yüzlerce insanı takip ediyorum. Yani takipte sadece Instagram'ın baz alınması ilginç. Yani insanların çektiği fotoğrafları görmek istemiyorum. Bu benim en doğal hakkım. Hı-hı. Ama insanların paylaştığı fikirleri, bilgileri, etkinlikleri, haberleri ben Twitter'dan hem filtreleyebiliyorum, direkt böyle hedefe falan ulaşabiliyorum, sınırlandırabiliyorum ve inanılmaz bana keyif veriyor Twitter.
Şimdi benim sektörde, yani benim yaptığım iş birazcık daha görsel olduğu için ben Instagram tarafına birazcık daha ister istemez daha kayıyorum. Yani çünkü benim de orada takip ettiğim UI designerlar var, normal renk paletleri oluşturan designerlar var. Bir sürüsünü orada zaten takip ediyorum. Bu tamamen insanların karakteri, sosyal medyayı nasıl kullanmak istediği, o sosyal medyadan hangi bilgileri almak istediğiyle alakalı bir şey. Çoğu zaman ben firmalarıma, müşterilerime şunu söylüyorum. Her sosyal medya mecrasında olmak zorunda değilsiniz. Sizin için, sizin kişiliğinize, firmanızın kişiliğine, işte dijitalde nasıl durmak istediğinize bağlı olarak bir ya da iki tane platform seçin ve orada olun. Senin için Twitter çok çok mükemmel bir şey olabilir ama benim açımdan değil. Ben bir türlü alışamadım dediğim gibi ama mesela benim için de Instagram böyle. Ben Instagram'dan designerlara çok ulaşabiliyorum. Müşterilerim bana oradan çok fazla ulaşabiliyor. Bu tamamen hedef kitlen nerede olmak istediğine bağlı, senin karakterine bağlı birazcık da açıkçası.
Doğru. Aslında aradığının nerede bulduğunla ilgili, hangi sosyal ağda bulduğunla ilgili biraz da.
Doğru.
Twitter'daki ben gazetecileri çok takip etmiyorum ama benim genel gözlemim çok etkileşim düzeyi Türkiye'de bence düşük. Evet çok fazla ön plana çıkan gazeteci, haberci var Twitter'da. Fakat ana akım medyada yani bu konvansiyonel medya dediğimiz alandaki geleneksel rollerini Twitter'da da devam ettirdiklerini görüyorum. Halbuki geleneksel medyanın tonuyla işte sosyal ağların tonu çok farklı halbuki. Yani televizyon ekranındaki ya da bir gazete köşesindeki dille sosyal medyada kullanılan dili aynı yapmaya çalışıyor bu bahsettiğim kişiler. Ama serbest gazeteciler Twitter'ı daha bilinçli ve etkin kullanıyor. Onun farkındayım. Fakat genel itibariyle biz maalesef Türkiye'de Twitter'ı daha çok siber zorbalık aracı olarak kullanıyoruz. Bunu da maalesef inkar edemeyeceğim. Her ne kadar Twitter'ı çok seviyor da olsam sürekli bir işte gömme, karşı tarafı bir hakaret etme, onu aşağılama, işte siber zorbalık yapma aracı olarak kullanıyoruz Twitter'ı ve çok moral bozucu da bir şey aynı zamanda.
Yani bunu aslında sadece Twitter'da değil yani. Facebook reklamlarının altında, işte Instagram görselinin altında. Çünkü orada zannediyorlar ki insanlar kimse kimseyi görmeyecek, kimse kimseyi bilmeyecek. Normal şartlarda kimse kalkıp gelip de sana bunu yüzüne söyleyemeyecek ama ya sosyal medyadayız, işte yapıştırayım gitsin konseptinde düşünüyorlar. Bu çok iyi bir şey değil. Bu normalde insanlara nasıl davranamıyorsan ya da nasıl davranman gerekiyorsa gerçek hayatta, dijital dünya bizim aslında artık bir uzvumuz yani. Bunu artık kimse yadsıyamaz. Senin burada bir gerçek hayatta nasıl kimliğin varsa dijital tarafta da var. Ve bunu doğru konumlandırman, düzgün konumlandırman gerekiyor. Bakalım kısmet ne olacak?
Evet, ben de ona dijital kimlik diyorum. Kesinlikle artık dönem sosyal medya dönemi olduğu için ya da dijitalleşme olduğu için insanların dijital kimliğini de çok doğru konumlandırması, çok doğru kurması gerekiyor. Bunu Twitter'da yapabilir, Facebook'ta yapabilir veya Instagram hesabında yapabilir ya da bir web sitesinde, blogunda yapabilir ama dijital kimliği doğru inşa etmek gerekiyor kendini doğru anlatabilmek için. Buna ben de katılıyorum. Ve benim hiç merak etmediğim bir sosyal ağ yine TikTok. TikTok yasaklansın mı tartışmaları vardı geçen hafta. Çin merkezli ByteDance isimli bir şirkete aitmiş TikTok. Sahip olduğu 500 milyona yakın kullanıcısının 26 milyondan fazlası Türkiye'den, ki buna hiç şaşırmadım. Neyse, TikTok özellikle ahlaki boyutu tartışılan paylaşımlarla çokça gündemde. 30 yaşın üstündeki kitle henüz tam olarak bilmiyor TikTok'u. Ben de hiç merak edip indirmedim ama karşıma çıkan örneklerden gördüğüm kadarıyla zaten uzak durmam gereken bir yer. O kesin yani. Sen hiç merak saldın mı TikTok
şimdi
videolarına?
TikTok'u biliyorum diyerek orada yaşımı manipüle etmek istiyorum. TikTok'u ben çok merak etmedim açıkçası. Ama tabii ki Instagram'a o kadar çok TikTok videoları paylaşıyorlar ki bir şekilde timeline'ında beğenen birileri çıkıyor. Çok merak etmedim. Çok indirip kullanır mıyım? Muhtemelen kullanmam. Ama bu şu demek değil yani. Biz kullanmıyoruz, hoşumuza gitmiyor. O zaman yasaklayalım gitsin gibi bir mantalite çok mantıklı gelmiyor bana açıkçası. Burada önemli olan anladığım kadarıyla TikTok tarafında söylenen şey içeriklerin kötü ve ahlaka aykırı olması. Bu Facebook'ta da var, bu Instagram'da da var, bu her yerde var. Buradaki ana fikir insanların sosyal medyayı gerçekten nasıl kullanacağına, nasıl doğru şekilde kullanacağına rahatlıkla ulaşabiliyor olması. Hoşumuza gitmiyor diye yasaklamanın çok bir alemi yok bence.
Ama hiçbir sosyal ağ da TikTok kadar insanları bu kadar şeyden çıkarmadı galiba. Çünkü örnekler dediğin gibi bizim kullandığımız işte Instagram, Facebook ve Twitter'da duvarımıza düşen örneklerde gördüğüm kadarıyla diğer sosyal ağlarda üretilmedi diye düşünüyorum ben.
Ben ondan çok emin değilim. Çünkü sonuç itibariyle bizim Facebook'taki arkadaşlarımız bize benzeyen insanlar oluyor bir noktada. Yani biz kendimizce filtreliyoruz ve bu insanların bir kısmını bu şekilde kabul ediyoruz. Yani nasıl kullandığınız gerçekten önemli.
Doğru bir açıdan baktın, evet. Ceren, süremiz doldu. Çünkü ilk podcast'in çok uzun olduğuna dair eleştiriler almıştım. 45 dakikadan 30 dakikaya indirmeye çalıştım. Bunu kademeli olarak 25-20 evet, diye indirerek götürmeye çalışacağım. Podcast yayınına katıldığın ve vaktini ayırdığın için teşekkür ederim Ceren.
Ben çok teşekkür ederim böyle bir teklifle geldiğiniz ve beni misafir ettiğiniz için.
Yayını en sevdiğim şair Özdemir Asaf'tan cümlelerle bitireyim. Beni öyle bir yalana inandır ki ömrümce sürsün doğruluğu.